Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya İnsan ve Fikir programına hoş geldiniz, hoşluklar getirdiniz. Müslümanların Siyaset ve Medeniyet Serüveni başlıklı birinci serimizin 12. programıyla hepinize muhabbet ve hürmetlerimle selam ediyorum. Geçtiğimiz 11 programda Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hayatını, onun döneminde idari, adli ve askeri teşkilatlanmayı ve bununla birlikte ekonomik ve sosyal yapılanmayı konuşmuştuk ve bu şekilde konumuzu tamamlamış olduk. Bu haftaki programımız itibariyle yeni bir döneme başlıyoruz. Bu Müslümanların tarihinde Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hayatını Mekke ve Medine dönemleri olarak ikiye ayırdığımızda, Müslümanların siyasi serüveninde üçüncü dönem diyebileceğimiz bir dönem, Hulefai Raşidin yani Raşid Halifeler dönemi. 30 yıllık bir süre bu, 632 yılından Peygamberimizin vefatıyla beraber Hazreti Ebubekir'in İslam Devleti'nin başkanı olmasıyla başlayıp Hazreti Ali ile beraber nihayete eren 632-661 yılları arasında, yani 30 yıllık bir dönem. 4 büyük sahabinin devlet başkanlığı söz konusu burada. Hepinizce malumdur. İlk halife Hazreti Ebubekir, daha sonra Hazreti Ömer, ondan sonra Hazreti Osman ve Hazreti Ali ile birlikte Raşid Halifeler dönemi tamamlanmış oluyor. İslam tarihçileri Hazreti Ali'den sonra Hazreti Hasan'ın da kısa süreli bir devlet başkanlığı var. Kimilerine göre onu da katarak 5 kişiye çıkarıyorlar. Kimileri Ömer bin Abdülaziz Emevi halifesi, onu da katarak 5'e çıkarıyorlar bu sayıyı. Ama genel kabul görmüş görüş ise Raşid Halifeler dönemi 4 büyük sahabiden teşekkür ediyor. Allah hepsinden razı olsun. Bu programımızda İslam Devleti'nin ilk başkanı olan, ilk halifesi olan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'a yer vereceğiz. Kendisinin dönemi, devlet başkanlığı dönemi kısa bir süre, 2 yıllık, 632 ila 634 yılları arasında hüküm sürdü. Peygamber Efendimiz hastalığı esnasında vefatı yaklaşmışken Ensar'dan bazı sahabiler Sakifetu Beni Saide'de, yani Beni Saide çadırında toplanarak Resulullah'tan sonra kim başımıza geçecek konulu bir müzakerede bulundular, istişarede bulundular. Hazreti Ebubekir bunu öğrenince Hazreti Ömer'le birlikte oraya gitti ve Ensar ve Muhacirlerden birer emir seçilmesini istiyordu bu sahabiler. Öyle düşünüyorlardı. Ensardan bir başkan seçelim, Muhacirlerden de bir başkan seçelim şeklinde düşünüyorlardı. Hazreti Ebubekir onlara bu görüşün isabetli olmadığını söyledi. İslam birliğini sağlamak için tek lider etrafında toplanmak gerektiğini ifade etti ve aday olarak da Hazreti Ömer ile Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı önerdi kendilerine. Fakat sahabiler onun halife olmasını istediler. Biz değil, sen ol dediler kendisine ve neticede bu kabul edildi. Mescid-i Nebevi'de Hazreti Ebubekir'e biat edilmiş oldu. Hazreti Ebubekir'in kendisine müminlerin biat etmesiyle beraber verdiği meşhur bir hutbesi vardır. Bu hutbede takip edeceği siyasetin aslında genel esaslarını ortaya koyar ve Müslümanların en iyisi olmadığı halde onlara başkan seçildiğini ifade eder. Doğru hareket ettiği takdirde kendisine yardım etmelerini, yanlış davranırsa onu doğrultmalarını söyler. Allah'a ve Resulüne itaat ettiği müddetçe de Müslümanların da kendisine itaat etmelerini ister onlardan. Ve böylece Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra İslam Devleti'nin ilk başkanı Hazreti Ebubekir olmuş olur. Tarihte kendisine Halifetu Resulillah deniyor. Resulullah'ın halifesi anlamında. Daha sonra Hazreti Ömer döneminde Emirül Müminin daha çok yaygınlaştı. Bunu da bir not olarak düşmüş olalım. Dediğimiz gibi Hazreti Ebubekir'in halifeliği 2 yıllık bir dönem olduğu için yaşanan hadiseler, siyasi gelişmeler çok değil. Ama temel hatlarıyla bunlara baktığımızda Hazreti Ebubekir'in ilk icraatının halife olduktan sonra Üsame bin Zeyd ordusunu sefere göndermesi olduğunu görüyoruz. Hatırlarsınız, Allah Resulü hastalanmıştı, yatağa düşmüştü ve Üsame bin Zeyd'i komutan tayin ederek Bizanslılarla savaşmak üzere bir ordu hazırlatmıştı. Bu orduyu hazırlatmasının sebebi de Mu'te Savaşı'nda Zeyd bin Harise'nin, Abdullah bin Revaha'nın, Cafer bin Tayyar gibi önemli sahabiler şehit olmuşlardı. Bu savaşın intikamını almak istiyordu Allah'ın Resulü ve Zeyd bin Harise'nin oğlu Üsame bin Zeyd'i genç yaşına rağmen komutan tayin etmişti. Fakat Efendimiz hastalandığı için ve hastalığı şiddetli olduğu için, vefat belirtileri gösterdiği için ordu harekete geçmemişti. Bu arada Allah Resulü vefat etti ve ordu hareket etmemiş oldu. Hazreti Ebubekir'in ilk icraatı da bu orduyu harekete geçirmek, sefere göndermekti. Suriye gidecekti bu ordu. Fakat bu esnada yine Resulullah'ın vefatı ve son yılları başlıklı programımızda bunlara biraz daha tafsilatlı olarak değinmiştik. Dinden dönme yani ridde dediğimiz olaylar vuku bulmaya başlamıştı. Bazı sahabiler mürtetlerin Medine'ye saldırmalarından endişe ediyorlardı. Yani Hazreti Ebubekir'e geldiler, dediler ki bütün ordumuzu sefere gönderiyoruz. Böyle hadiseler de var. Bunlar isyan edebilirler, şehrimize saldırabilirler. Göndermesen daha iyi olur dediler yaptıkları istişarede. Bazı sahabiler de Üsame'nin çok genç ve tecrübesiz, ayrıca azatlı bir kölenin yani Zeyd bin Harise'nin oğlu olduğunu ileri sürerek komutanı yani kendisini değiştirmesini teklif ettiler. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bütün bu teklif ve itirazları reddetti kıymetli dinleyenler ve 26 Haziran 632 tarihinde Üsame bin Zeyd ordusuna hareket emrini verdi. Hatta Üsame bin Zeyd atlı, kendisi yaya olarak bir müddet yürüdüler birlikte. Sonra orada askerlere hitapta bulundu Hazreti Ebubekir. Onlara Allah yolunda kafirlerle savaşmayı, hainlik etmemeyi, sözünde durmayı, ganimet malına zarar vermemeyi, korkmamayı, fesat çıkarmamayı vesaire, emirlere karşı gelmemeyi, çocukları, kadınları, yaşlı insanları öldürmemeyi gibi İslam savaş ahlakı bağlamında değerlendirebileceğimiz nasihatlerde, tavsiyelerde bulundu ve ordu harekete geçti. Fakat ayrıntıya şimdi girmeyelim. Herhangi bir savaş olmadı değerli dinleyenler. Bununla birlikte bazı asi kabileler vardı. Bu sefer esnasında bunlar yola getirildi, dize getirildi, öyle ifade edelim. Dolayısıyla bu sefer bazı asi kabilelerin yola getirilmesiyle birlikte birçok kabile üzerinde Medine'nin gücünü tekrar gösterdi. Hatta irtidad eden kabilelere özenen diğer kabilelerin de irtidadını, dinden dönmesini önlemiş oldu. Hazreti Ebubekir döneminin ikinci önemli hadisesi, siyasal gelişmesi kıymetli dinleyenler, yalancı peygamberlere ve bahsettiğimiz dinden dönme, irtidat hareketlerine karşı mücadele etmesi. Yalancı peygamberlerin ortaya çıkması, zuhur etmesi, Resulullah'ın sağlığında ama hayatının son demlerinde başlayan bir hadise oldu. Onun peygamberlik görevini tamamladıktan sonra hastalanması, bu peygamber olduğunu ileri süren bazı yalancılara iyice cesaret verdi. Vefatıyla birlikte de bu hareketler isyana dönüştü değerli dinleyenler. Bunların bir kısmı yalancı peygamberlere tabi olurken bazıları da zekat vermeyeceklerini bildirdiler. Peygamber olduğunu iddia edenlerle savaşma konusunda sahabiler arasında bir ihtilaf vaki olmadı. Fakat zekat vermek istemeyenlerle mücadele hususunda farklı görüşler çıktı değerli dinleyenler. Mesela Hazreti Ömer, La ilahe illallah diyenlerle savaşmanın doğru olmayacağını söyledi Hazreti Ebubekir'e. Bazı sahabiler de dediler ki biz bu yıl madem böyle hadiseler de vuku buluyor, bu yıl zekat toplamayalım diye bir teklif sundular Hazreti Ebubekir'e. Fakat Hazreti Ebubekir irtidat edenlerle, dinden dönenlerle mücadelede zaten kararlıydı. Sahabilerin de bu hususta bir aksi düşünceleri yoktu. Zekat vermeyenlerdi asıl gündem meselesi. Hazreti Ebubekir namaz ile zekatı birbirinden ayrı düşünmenin doğru olmayacağını, bunları ayrı birer ibadetmiş gibi görmek isteyenlerle savaşmanın şart olduğunu söyledi devlet başkanı olarak. Dinin tamamlandığını, onun bazı esaslarının terk edilmesine asla ve kat'a müsaade etmeyeceğini dile getirdi ve bu hususta da Hazreti Ömer'den yardım istedi. Bana destek ver dedi. Ve sahabiler de bu karara boyun eğdiler. Bu kararın hayırlı olduğunu, isabetli olduğunu düşündüler, buna kani oldular. Ve neticede Hazreti Ebubekir 100 kişilik bir süvari birliği hazırlattı. Onun başına geçerek Fezare kabilesinin zekatına el koyan ve Medine'ye saldırmak isteyen Harice bin Hısn el-Fezari'nin üzerine yürüdü. Kısa bir çarpışma meydana geldi burada ve İslam askerleri asileri dağıttı. Birkaç gün beklediler, sonra Medine ve çevresindeki kabilelerden gelen yardımcı güçlerle de birleşerek peygamberlik iddiasında bulunan Tuleyha isimli kişiye, Tuleyha bin Huveylid, bunun üzerine yürümeye karar verdiler. Fakat Hazreti Ömer ve Hazreti Ali'nin ısrarları üzerine ordunun başına Halid bin Velid getirildi. Ve Hazreti Ebubekir Medine'ye döndü. Halid bin Velid irtidat hareketlerinin bastırılmasında ve değerli dinleyenler bilhassa Tuleyha'nın, yine Secah da var yalancı peygamberlik iddiasında bulunan, en meşhuru Müseylime. Buna Müseylimetül Kezzab diyoruz. Bu kişilerin ortadan kaldırılmasında büyük başarılar kazanmıştır. Müseylime'yi bizzat öldüren Halid bin Velid idi. Böylece Arap Yarımadası büyük bir fitneden kurtulmuş oldu. Ve bu hakikaten bir fitneydi, büyük bir fitneydi. Çünkü başka fitneleri, başka isyan hareketlerini tetiklemişti, tahrik etmişti. Ve bu muharrik güçlerin, yani irtidat edenlerin yahut yalancı peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan ve etrafına birçok insan toplayan bu kişilerin öldürülmesiyle, bu isyanların bastırılmasıyla yeni yeni zuhur eden isyanlar ortaya çıkmaya başlamıştı. Bunlar da bastırıldı. Bahreyn'de ve Uman'da mesela bir isyan bastırılıyor. Yine Hadramut bölgesinde, Yemen bölgesinde hakeza isyanlar bastırılıyor ve sükunet, suhulet sağlanmış oluyor. Hazreti Ebubekir döneminin önemli icraatları bunlar. Yalancı peygamberlerle mücadele ve irtidat hareketlerinin önlenmesi, bastırılmasıyla beraber İslam devleti içinde fitnelerin önüne geçilmesiyle birlikte fetihler de var Hazreti Ebubekir döneminde. Bunları da kısaca değinelim. Hazreti Ebubekir Sasanilerin elinde bulunan Fırat'ın aşağı taraflarındaki bölgelere ordu göndermeye karar verir bir gün ve Sasanilerle savaşlar yapılır. Bu savaşların başkomutanı Halid bin Velid'dir. Yapılan bu çarpışmalar neticesinde Basra Körfezi'ndeki önemli yerleşim merkezlerini fetheder İslam ordusu. Daha sonra aldığı bir emirle Halid bin Velid, Allah ondan razı olsun, Suriye cephesine geçer. Suriye Bizans'ın elinde o dönemlerde. Tabii Müslümanların Bizans İmparatorluğu ile askeri mücadelesi Allah Resulü'nün döneminde başladı. Muhte Savaşı ile beraber, buna değinmiştik Hristiyanlarla ilişkiler başlıklı programımızda. Bu mücadeleler Tebük Seferi ile devam etti. Bizanslarla yapılan bu savaşların hedefi, değerli dinleyenler, bölgenin güvenliğini sağlamaktı. Orada yaşayanların uğradığı zulümler vardı, haksızlıklar vardı. Aynı zamanda bu haksızlıklara, bu zulümlere bir son vermek istiyordu İslam ordusu, İslam devleti. Hazreti Ebubekir de bu amaçla 633 yılında sonbaharda her biri 3000 kişiden oluşan 3 ayrı birliği Suriye'nin güney ve güneydoğu sınırlarına gönderdi. Başkumandanlığa da önce Amr bin As, daha sonra Ebu Ubeyde bin Cerrah getirildi ve Vadil Arabe ile Filistin bölgesindeki Kaysariye ile Gazze şehirleri fethedildi. Bu sırada halifeden emir aldı Halid bin Velid ve o da Dımaşk şehri yakınlarına ulaşıp Mercir Ahit karargahında bulunan Bizans askerlerini mağlup etti. Daha sonra da Dımaşk'ın güneyine doğru ilerledi ve diğer kumandanlarla birleşti burada ve Busra şehrini fethettiler. Bu birleşme neticesinde. Burada Bizanslarla yapılan, Suriye'de yapılan Ecnadeyn Savaşı vardır meşhur. Hazreti Ebu Bekir döneminde 634 yılında yapıldı bu savaş. Bu savaşın sonunda da Filistin'in kapıları Müslümanlara açılmış oldu kıymetli dinleyenler. Savaşın sonucu Müslümanların lehine oldu. Müslümanların zaferiyle sonuçlandı ve başkumandanlığını Halid bin Velid yaptı yine bu savaşın, Ecdaneyn Savaşı'nın. Bu zafer haberini Hazreti Ebu Bekir aldı ve bu zafer haberinden yakın bir zaman sonra Hazreti Ebu Bekir 63 yaşında vefat etti değerli dinleyenler. 23 Ağustos 634 olarak kaydediyor tarihi kaynaklar onun vefatını. Vefatından kısa bir süre önce, yani vefat edeceğini anladığı zaman yatağa düştüğünde sahabilerle hilafet meselesini istişare eder Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'i radıyallahu anh veliaht bırakmayı kararlaştırarak Hazreti Osman'a bir ahitname yazdırır. Yani Hazreti Ömer'i bir tür Hazreti Ebu Bekir atamıştır kendisinden sonraki devlet başkanlığına. Kızı Ayşe'ye radıyallahu anha vefat edince de maaşının geri kalan kısmını Beytülmale, İslam devletinin kasasına diyelim, öyle ifade edelim, iade etmesini ve Resulullah'ın kabrinin yanına defnedilmesini vasiyet eder. Yine cenazesinin eski elbiseleriyle kefenlenmesini ister çünkü Hazreti Ebu Bekir hakikaten zahit bir insandı. Özellikle Tebük seferinde bütün mal varlığını ortaya koymuştu. Bunlara çok dikkat ederdi hayatında. Yani bu program Hazreti Ebu Bekir'in siyasi kişiliğini değil de şahsiyetini ve faziletini ele alan bir program olsaydı hakikaten söylenecek çok söz vardı Hazreti Ebu Bekir'le alakalı. Ama biz döneminin siyasi olaylarını ana hatlarıyla temas ediyoruz. Ve yine Hazreti Ebu Bekir'in vasiyeti olarak eşi Esma tarafından yıkanmasını istiyor Hazreti Ebu Bekir. Oğlu Abdurrahman da ona yardım etsin istiyor. Cenaze namazını Hazreti Ömer kıldırıyor. Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Talha bin Ubeydullah ve oğlu Abdurrahman tarafından kabre konuluyor. Evet, Hazreti Ebu Bekir'in 632-634 yılları arasında 2 yıllık bir hilafet dönemi var. Ve bu dönemde yaşanan bir takım gelişmeler var. Bunlara temel hatlarıyla değindik. En önemli olan hadise Ridde olaylarıyla, dinden dönme isyanlarıyla, fitneleriyle ve yalancı peygamberlerle uğraşmasıydı. Bu tabii siyasi tarihi, dönemin medeniyet tarihi açısından incelenmesi de söz konusu edilebilir, edilmelidir ki edeceğiz de inşallah. Mesela Hazreti Ebu Bekir döneminde Kur'an cem ediliyor, toplanıp bir araya getiriliyor ama medeniyet tarihi açısından Raşid Halifeler dönemini, dönemin siyasi tarihini inceledikten sonra inşallah başlı başına ele almayı planladığımız için biz bu konulara bugün girmemeyi tercih ettik. Haftaya Hazreti Ömer dönemini konuşacağız kıymetli dinleyenler. Sağlıcakla kalın, hayırlarla kalın, Hakk'a emanet olun efendim.